İsim, şehir.
Ben sayıyorum, ben. Hadi hadi say. Dur.
Harfimiz Z. İsim. İbre Z'yi gösterdiğinde isim şehir oyununun akla ilk gelen, hiçbir zaman eskimeyecek, belki de en çok yazılan isimlerindendir. Bu adı yad ettiğimizde kulaklarımızda çınlayan türkülerden midir, yoksa toplumsal hafızamıza kazınan halk deyişlerinden midir, Zeynep bizlere hep güzelliği ve iyiliğiyle anılan Anadolu kadınlarının ortak adı gibi gelir. Dil bilimsel araştırmaya göre 240-274 yılları arasında yaşamış efsane Arap kraliçesi Zennube'nin Hicaz lehçesinden bugünkü söyleyişe dönüşmesiyle yaygınlaşmış bir isimdir. Güzelliğiyle masalsı anlatımların baş kahramanı Zennube'nin yarattığı algı geleneksel söylemde Zeynep ismine yeni anlamlar kazandırmıştır. Zeynep şekliyle babasının ziyneti, süsü olan isim Zeynep, değerli taşlar, mücevherler, parlayan ışık anlamlarına evrilmiştir. Arap, Fars ve Anadolu coğrafyasında geniş kitleler tarafından kabul görüp kız çocuklar için kullanılan Zeynep, kültürlerin bileşkesi olduğu kadar halk hikayelerinin de esas kızı olarak karşımıza çıkar. Karaca olan, Toroslarda gönlünü kaptırdığı, sözleşip de bir daha göremediği bey kızı Zeynep'e bam telinden şöyle seslenir.
Karacaoğlan der ki devranım döndü. Gönlüm yüceydi, engine indi. Seherin yelleri şafağım bendi. Hani usul boylu Zeynep gelmedi.
Zihinlerde en çok iz bırakan, dillere en çok dolanan, Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Dizesiyle güzelliği vurgulanan Zeynep'im türküsüdür. Mustafa Sarı Sözen tarafından derlenen bu türkünün hikayesine değinmeden olmaz elbette. Allı Zeynep ilk olarak Malatya'nın Mezirme köyünden akrabalarından biriyle nişanlanır, fakat gönlü Mamaşlı Ali'ye düşünce nişan bozulur ve Ali ile evlenir. Bir süre sonra oğulları olur, doğumundan sonra Ali askere gider. O zamanlar askerliğin uzun dönem yapılması nedeniyle Ali Allı Zeynep'in hasretine dayanamaz ve askerden kaçıp karısını görmeye gelir. Ali arandığı için geceleri köye inip gündüzleri dağda kalmaktadır. Kolcular asker kaçağı Ali hakkında ifade almak için Zeynep'in köyüne gelir. Fakat güzelliği nedeniyle kimseye görünmeyen Zeynep ifade vermeye gitmez. Bu yüzden ot yığının içine girip saklanır. Tüm köyü arayıp Zeynep'i bulamayan kolcular sonunda köyden ayrılır. Köyün muhtarı Zeynep'in saklandığı yerden çıkması için köy meydanında kolcuların gittiğini duyurur. Fakat saklandığı yığındaki ottan zehirlenen Zeynep ancak sürünerek bulunduğu yerden çıkar. Hamileliğinden dolayı kanaması başlar ve zehirlenerek ölür. Bunun üzerine bu türkünün sözlerini Zeynep'in ilk nişanlısının kaleme aldığı, çok sevdiği Allı Zeynep'in düğününü öğrendikten sonra bu şiiri yazıp Aşık Süleyman'a yolladığı, Aşık Süleyman'ın da bu şiiri namelendirerek türkü haline getirdiği söylenir.
Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan günler biter bağında. Elvan elvan günler biter bağında. Arife
Zeynep'im, Allı Zeynep'im.
mantara. Zeynep'e yaptırdım altından tarak. Tarazülüflerim bir yana bırak. Tarazülüflerim bir yana bırak. Zeynep'e gidemem, yollar pek bırak. Zeynep'e gidemem, yollar pek bırak. Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im. Beş köyün içinde şanlı Zeynep'im.
Şehir. Rotamızı Karadeniz'in kara elmas diyarına çeviriyoruz bu hafta sevgili dinleyenlerimiz. Cumhuriyet'in ilk resmi ili olan Zonguldak, M.Ö. 2. yüzyılda Bitinya Krallığı ile başladığı medeniyetler serüvenine Romalılar, Bizanslılar, Cenevizliler ve Osmanlılarla devam etmiştir. Gerek deniz kıyısında kolonilerin oluşması, gerek kale niteliği taşıyan coğrafi yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamıştır. Coğrafya derslerinden de hatırlarsınız. Taş kömürü deyince hafızamızda hemen Zonguldak belirir. Zaman içinde burada açılan kömür madenleri şehrin ekonomisini ve sosyal yapısını etkilemiş, Zonguldak madenlerle merkezi bir bölge olmuştur. Sadece kömür madenleri mi bu şehri Zonguldak yapmıştır? Cevabımız elbette hayır. 8 ilçesi bulunan şehir, pek çok doğa güzelliklerine ve tarihi mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle ülkenin çok önemli mağaralarına sahip kentte, Karadeniz'in harika plajları da yer almaktadır. Bunca güzelliği tek bünyede buluşturan Zonguldak'ın tarihine ve doğasına keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Şehrin geçmişine dair izleri yakından göreceğiniz Pilios Antik Kenti aynı zamanda Karadeniz bölgesinin ilk ve tek antik kazı alanıdır. Şehrin uzak tarihi hakkında izlenimler kazanacağınız bu Ören yerinde manzarasına hayran olacağınız bir de kale bulunuyor. Bundan sonraki durağınız sanatla zanaatin birleştiği Bastoncular Çarşısı olabilir. Şehrin yakın tarihine de göz atmak isterseniz, Halil Paşa Konağı olarak da bilinen Ereğli Müzesi ile Türkiye'de ilk ve tek olan Maden Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanı sıra şehrimizin birbirinden ilginç mağaralarını da listenize ekleyin deriz. Gökgöl, Sofular, Cehennem Ağzı, Çayırköy'ü su mağaraları, gerek astım hastalığına iyi gelen serin havası, gerekse birbirinden farklı sarkıt ve dikit oluşumlarıyla güzel anılar yaşatabilir sizlere. Tarihin, denizin ve yeşilin kol kola olduğu Zonguldak'ta görülmesi gereken doğal güzelliklerine, tabiat parklarını ve fetih çınarlarını da ekleyince listemizde bir hayli yol almış olacağız.
Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşlarım ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar gezerim. Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur.
Bitki, zeytin. Değerli dinleyenlerimiz, kahvaltılarımızın vazgeçilmez katığı zeytin, sizce meyve midir, sebze midir? 8000 yıllık geçmişe sahip ölmez ağacı olarak da bilinen bu bitki, zeytingiller familyasından boyu 2 ila 10 metre arasında değişen bir türdür. Zeytin ağacı ağır büyüyen fakat 400 yıldan 2000 yıla kadar uzun yaşayan bir ağaçtır. Gövdesi çürümeye karşı çok dayanıklıdır. Üstelik de ömrünü tamamladığında köklerinden yeni bir ağaç filizlenmektedir. Ona yakıştırılan ölmez ağaç ismi de bu yüzdendir. Şair, yaşamaya dair şiirinde şöyle bahseder.
Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yani ağır bastığından.
Dizelerinde ölümsüzlüğe gönderme yapar zeytin ağaçlarının arasından. Gelelim sorumuzun cevabına. Zeytin genellikle fidan olarak dikildiği, ağaçlarının mevsiminde çiçek açtığı, en önemlisi bir çekirdeğe ve çekirdeği çevreleyen etli bir kısma sahip olduğu için bir meyvedir. Nasıl yani? Zeytin meyve mi şimdi? Sorgulamasını yapanlarımız olmuştur. O halde bir ilginç bilgi daha. Mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin olan şifalı yağı da zeytinden elde edilen bir çeşit meyve suyudur.
Benden sana son kalan mendilim olsun nişan. Eğlenirsen geleyim. İnce beline kuşan. Zeytinden aşmışsın, güzeller başımısın. Gönderdiğim mektubu koynumda taşır mısın? Zeytinden aşmışsın, güzeller başımızın. Gönderdiğim mektubu koynumda taşır mısın?
Deniz mutfağının can suyu zeytinyağı doğanın mucizesi olarak tanımlanır çoğu kültürde. İçerdiği bileşenler sayesinde onarıcı niteliğe sahip bu yararlı yağ, insan vücudundaki bazı rahatsızlıkları tedavi etmekte yardımcı olarak kullanılmıştır. Öyle kutsal bir meyve sayılmış ki zeytin, Yunan mitolojisindeki hikayelere, çok tanrılı inançlardaki efsanelere ilham kaynağı olmuş, üç semavi dinin kitabında yer etmiştir. Tevrat'ta Nuh tufanının ardından suların çekilip çekilmediğini anlamak için uçurulan güvercinin zeytin dalıyla dönmesi bir işaret sayılmış, zeytin dalı barışın sembolü olarak görünmüştür. İncil'de zeytin dağı eteklerinde yaşanan olaylara 8 zeytin ağacının tanıklığından söz eder. Kur'an'da Tın suresinin 1. ayeti
İncire ve zeytine andolsun ki
diye başlar. Zeytinin böylesine kutsal sayılmasının, Anadolu ve Akdeniz coğrafyasına tac edilmesinin nedenleri arasında her şeyiyle şifalı olması yatmaktadır. Zeytin yapraklarının çay olarak da tüketildiği son dönemlerde bağışıklığa, kolesterole, şeker hastalığına iyi geldiği söylenmektedir.
Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman, basma da fistan giyemem aman. Senin gibi canım.
Hayvan, zebra. Afrika savanasının en ilgi çekici hayvanlarından olan zebra, atkiller familyasından olup tek tırnaklılardandır. Yalnızca Afrika'yı kendine mesken edinen zebralar, geniş sürüler şeklinde yaşar. Öyle ki bazen antiloplarla da grup oluşturarak kalabalıklarını koca bir alana yayabilir. Savana'nın vahşi ve bir o kadar tekinsiz çayırlarında kendini korumak için uzun, güçlü ve kaslı bacaklarını, keskin dişlerini kullanır. Her ne kadar izlediğimiz belgesellerden biri diğerinin aynısı gibi gelse de büyüklüğü ve yapısına göre 3 türü tanımlanmıştır. Dağ zebrası, gravy zebrası ve bayağı zebra. Guagga adlı türü ise 19. yüzyılın sonlarına doğru soyu tükenmiştir. En yakın akrabaları olan atlara ve eşeklerin aksine evcilleştirilememiş olan zebraların soyu, özellikle deriler için avlanma ve yaşam alanlarının yavaş yavaş yok olması nedeniyle tehdit altındadır. Zebralar uzun bir süreden beri bilim dünyasını meşgul etmekte, yaşamları hakkında birçok cevapsız soru barındırmaktadır. Cevap aranan en önemli sorulardan biri neden çizgili oldukları. Bu soruya yanıt aramadan önce size soralım. Zebralar beyaz üzerine siyah mı, siyah üzerine beyaz mı çizgilidir? İşte bunun yanıtını kısa zaman önce embriyolojik çalışmalar sonucunda bulan bilim insanları, aslında bu hayvanların siyah derili olduğunu, zamanla değişim ve adaptasyonla beyaz çizgilerinin geliştiği düşüncesindedir. Peki Afrika'nın asi bir o kadar da sosyal bu memeli türünün siyah-beyaz çizgileri ne anlama geliyor? Bu araştırmalar henüz varsayım aşamasında olsa da zebralarla ilgili ilginç şu saptamaları ortaya koyuyor. Birincisi, kamuflaj ve şaşırtma. Zebralar, bulundukları bölgedeki yırtıcılara kolay yem gibi görünebilir. Burada renkleri devreye girerek onları kamufle etmektedir. Ayrıca av olduğunu anlayan sürü hızlı hareket ederek düşmanın kafasını da karıştırıyor olabilir. İkincisi, sosyalleşme. Hiçbir zebranın deseni diğeriyle aynı değildir. Tıpkı insanoğlunun parmak izi gibi. Bu dikine çizgiler, sosyal topluluk içinde yaşayan zebraların birbirlerini tanımaları için önemli bir işaret olabilir. Üçüncüsü, sineklerden korunma. Yapılan son araştırmalar yepyeni bir hipotezi doğurmuştur. Zebralar için son derece ciddi bir tehdit unsuru olan çeçe sineklerinin, zebraların şeritli vücudunu ayırt etmekte zorlandıkları ve bu yüzden onları konamadıklarını göstermektedir. Bu, zebraların hiç tahmin edilmeyecek bir sebeple bu özelliğiyle kendini koruma altına aldığı düşünmektedir. Ve sonuncusu, sıcaklık ayarı. Zebraların başı, hani şu ülkemizde de sık sık uğrayan Afrika çöl sıcaklarıyla dertte. Bazı araştırmacılar bu beyaz çizgilerin sıcaklar karşısında onları koruduğu varsayımını ileri sürmüştür. Aslında doğanın mükemmelliğinin bize armağanı olan bu siyah-beyaz sevimli atların insanoğluyla başı dertte. Umarız gün gelir de son nehir kurumadan doğaya verdiğimiz zararın kenarından dönüp kâra geçeriz sevgili dinleyenlerimiz. Duydunuz zilin sesini. Programımız eşyayla devam ediyor. Zil gündelik yaşamımızda onlarca yerde Türk Dil Kurumu sözlüğünde 4 anlam içinde bulunmaktadır. Çağırmak, işaret vermek, uyarmak için kullanılan ve bir çanla bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle, elektrikle ya da başka bir düzenle işletilebilen araç anlamıyla hayatın tam içinde. Birbirine çarparak ses çıkarmak için parmaklara ya da tefin kaslarına takılan metal kurs anlamıyla müziğin notaları arasında. Sarhoş ya da aç, parasız, züğürt kimse sözleriyle halk arasında yaygın olarak kullanılır. Hababam sınıfında Hafize Ana'nın elinde gördüğümüz manuel zillerden, telefon ya da okul melodilerine, resepsiyon masalarından kapılara, dev orkestralardan perküsyon aletlerine. Zille karşılaşmadığımız alan yok gibidir. Zilin tarihçesine baktığımızda Orta Doğu'da bir müzik aleti olarak çıkmış, sonrasında kullanım alanı yaygınlaşmıştır.
İçime
Acıktıysak karnımız zil çalar. Mutlu bir olay karşısında eteklerimiz. Parasız pulsuz olduğumuzda zil kalırız. İşler yolunda giderse zil takıp oynarız. Hayatın bu kadar içinde olan zil, atasözlerimizde, deyimlerde de böylece yer edinmiş olur. Sanatçı. Eskimeyen isimlerden Zeynep gibi sanatçımız da klasik Türk müziği denince akla ilk gelenlerdendir. Her kuşağın yaşamına öyle ya da böyle dokunmuş biridir. Tavlada ilk elde adına 6-4 kapısı bile var. Bodrum Paşası olarak da anılan sanat güneşimiz... Bu kadar ipucu yeter ama.
Merhaba, canım kadar sevdiğim çok değerli... Çok muhterem, saygıdeğer kardeşlerim. Nasılsınız? Hepinize sağlıklar, mutluluklar, esenlikler dilerim.
Ailesi Üsküp'ten göç eden sanatçı, 1931'de Bursa'da ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelir. İlkokuldayken yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedilir. Ortaokuldan sonra ailesinin de desteğiyle birincilikle bitireceği İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne gider. Bu yıllarda dönemin ünlü musiki üstadlarından dersler alır. Ardından İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, şimdiki adı Mimar Sinan Üniversitesi'ne girer. Yüksek süsleme bölümü Sabih Gözen Atölyesi'nden mezun olur. 1950'ler onu TRT ile tanıştıran yıllar olur. Henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazanan Müren, 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan programda ilk radyo konserini verir ve bu konseri çok beğenilir. İstanbul eşrafı Zeki Müren'i tanıyordu tanımasına. Sanatçının Anadolu ile buluşması Muhabbet Kuşu şarkısının plağıyla olur. Zeki Müren bu başarılı ilk konserden ve plak çalışmasından sonra Türkiye radyolarında düzenli olarak eserler seslendirmeye başlar. Çoğu canlı yayınlanan bu programlar 15 yıl sürer. Beyaz Perde'ye 1954'te Beklenen Şarkı adlı filmi adım atar. Bu filmdeki başarısı daha sonra şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmin kapısını aralar. Müren 1955'te Manolyam adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülüne layık görülür.
Uzun yıllar bekledim. Hakikat oldu rüya. Uzun yıllar bekledim.
Mayıs 1955'te ilk sahne konserini verir. 11 yıllık Maxim Gazinosu çalışmaları Behiye Aksoy'la dönüşümlü olarak devam eder. Yüksek öğrenimde aldığı desen tasarımı eğitiminin meyvelerini de bu yıllarda toplamaya başlar. kendi tasarladığı sahne kıyafetlerini giyip saz heyetine tek tip kıyafet giydirir. Sadece kıyafetlerde değil, sahnelere ilk defa T-podyum kullanmak gibi çeşitli yenilikler de getirir. 1965'e gelindiğinde 100'e yakın şiirinin yer aldığı Bıldırcın Yağmuru adlı şiir kitabını çıkarır. Aynı yıl Arena Tiyatrosu'nun sahne tozunu da yutar. 1976'da Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekanda sahne alan ilk Türk sanatçı olur. Sadece müzikal yönünden değil, sahne kostümleri, ayakkabıları, su gibi Türkçesiyle etkilenmeyenimiz yoktur. 1991 yılında devlet sanatçısı seçilir. Sanat hayatı boyunca çeşitli şehirlerde resim sergisi açar. Zeki Müren, sahneyle, sinemayla, tiyatroyla iç içe olan yaşamında 600'e aşkın plak ve kaset doldurur. 300'ün üzerinde şarkı besteler. Bir Demet Yasemen, Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Annem, Şimdi Uzaklardasın, Gözlerinin içine başka hayal girmesin gibi şarkıları çok sevilen eserlerindendir. Zeki Müren, hayatının son dönemlerini kendini dinlemek olarak tabir ettiği Bodrum'da sahne ve medyadan uzak geçirir. Bunda kalp rahatsızlığı, şeker hastalığının ve yılların yorgunluğunun da payı büyüktür. 24 Eylül 1996 günü TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu bedenen aramızdan ayrılır büyük sanatçı. Cenazesi yoğun bir halk kalabalığının katıldığı büyük bir törenle doğum yeri olan Bursa'dan kaldırılır. Türk müziğine bir güneş gibi doğup asla batmayacak olan Zeki Müren'i ne kadar anlatmaya çalışsak da hep bir şeyler eksik kalacaktır. Bazı sanatçılar hiç ölmez. Tıpkı Zeki Müren gibi.
Ben de sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Ben de sevdim bir zamanlar, içimde bin hatıra var. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Herkes hayatını yaşar, anılarla yaşıyorum. Ne köşklerde ne sarayda, ne dünyada ne de ayda, benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum.
Şarkılara duyu seren, çilelere göğüs gelen. Şarkılara duyu seren, çilelere göğüs gelen.
Dertli gönüller giren, işte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Kimsesizlerin kimsesiziyim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
Alfabemizin son harfi Z harfinde durakladık bu hafta. Haftaya hangi isimle, hangi şehirde buluşacağımızı öğrenmek için aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hazırlayan Şengül Ateş. Teknik yapımda Aycan Peren. Mikrofonda Nilgün Yıldırım. İsim, şehir.